Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz selamdan sonra diyor ki, engelli kadrosundan memur olmuştum. Ama kronik akciğer hastalığım çok ilerledi. Şu an 7/24 oksijene bağlıyım ve sürekli yoğun bakım süreçlerim oluyor. Ağır medikal masraflarım var ama hastalığım yüzünden artık işe hiç gidemiyorum. Amirlerim durumumu bildiği için idare ediyorlar. Yılım dolmadığı için de emekli olamıyorum. Fiilen çalışamadığım halde her ay bu maaşın yatması beni manen çok huzursuz ediyor. Bu maaş bana dinen helal midir diye soruyor.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşimizin bu hassasiyeti önemli bir şey. Bütün Müslümanlar böyle bir hassasiyeti taşırlar, taşımaları gerekir. Aldığımız maaşın, yediğimiz yemeğin helal olup olmadığı, onun hakkını verebilip veremediğimiz meselesi hakikaten hepimizin gündemini teşkil etmesi gereken bir mesele. Nihayetinde kamu malı, tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu bir kaynak. Bu kaynağın çarçur edilmesi, heba edilmesi, gereksiz şekilde kullanılması asla doğru olmaz. Bu hassasiyet meselesi hakikaten herkesin gönlünü meşgul etmesi gereken bir mesele. Fakat bir yandan da özellikle de günümüzde gittikçe komplike hale gelen şehirlerde hayat standartlarının gereklerinin karşılanabilmesi meselesi, o da ayrı bir hayatın gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağı meselesi kitaplarımızda açık bir şekilde ortaya konulmuş. Deniyor ki, kamudaki harcamaların kamunun menfaatine olması gerekir. Yani kamu kaynaklarını kullanmakla yükümlü olan veliyül emir dediğimiz, devlette görevli olan, sorumlu olan kişilerin bu kaynakları gelişi güzel kullanması mümkün değildir. Bu kaynaklar bizim babamızın veya şahsi kasamızın malı değildir. Bunların kamunun menfaatlerine doğrudan uygulanacak şekilde kullanılmaları gerekir. Bu noktada yine mesela devlet dediğimiz koca bir aygıt Basri Hocam. Eskisi gibi de değil. Eskiden devlet eğitimde yoktu. Devlet sağlıkta yoktu. Devlet bugün belediyeler tarafından görülen birçok hizmet alanında yoktu. Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti diye adlandırılırdı. Hatta eskilerin şöyle bir lafı vardır. Bu medeniyette doğan, İslam devletinde doğan insanlar vakıf hastanelerinde doğarlar, vakıf beşiklerine sarılırlar. Efendim nihayetinde de vakıf camiinde namazı kılınır, vakıf tabutunda musallaya taşınır, oradan da vakıf mezarlığına defnedilir. Yani hayat doğumdan ölüme kadar vakıfların kamu yararına yapmış olduğu hizmetler tarafından döndürülürdü. Şimdi baktığımızda ise her şey hemen hemen devletin sırtına binmiş durumda. Böylelikle adeta devletle millet iki farklı mekanizma gibi işler olmuş. Vakıf dediğiniz şey milletin kendine yönelik yaptığı tasarruflardı. Şimdi devlet bir taraftan diyor ki bütün bu hizmetleri ben sana yapacağım. E yap ama parasını senden alacağım diyor. Dolayısıyla milletten aldığı, kamudan aldığı vergilerle koca devlet denilen aygıtı çevirmeye çalışıyor. Bu devlet denilen aygıt 2 milyon görevliyle dönebilecek bir sistem iken, efendim seçim rüşvetidir, şu rüşvetidir, demokratik rüşvettir diye sayıyı kabartıp 5 milyona çıkartmak, bu doğru olan bir mesele değildir. Yani kimin kaynağını kime kullanıyorsun? Elbette bir devletin, özellikle de sosyal bir devletin, ki İslam devleti sosyal bir devlettir. Daha doğrusu Müslüman sosyal bir kişiliktir. Yani çevresini düşünmek durumundadır. Bütün insanlığı düşünmek durumundadır. Toplumda bir kişinin dahi mutsuz, neşesiz kalması toplum için kabul edilebilir bir şey değildir. Toplumun her ferdinin asgari standartlarda bir hayat düzeyine sahip olması en azından beklenir. Dolayısıyla bunun temini için farklı farklı müesseseler Cenab-ı Allah müminlere tanzim etmiştir. Bunların bir tanesi ve en önemlisi zekat müessesesidir. Yani toplumda devlette çalışıyor görünüp de iş yapmamak ve devletten maaş almak yerine zekat müessesesinin aktif hale getirilip bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının oradan karşılanması mümkün. Ama şimdi kardeşimizin sorduğu bu soruda diyor ki hocam benim vicdanımı rahatlat. Yani senin vicdanın haklı olarak rahatsız bu işten. Dolayısıyla bunu zaten dile getiriyorsun. Dile getirirken de bir takım açmazları da dile getiriyorsun. Diyorsun ki evet ben bu işin hakkını veremiyorum. Yani burada sakat kadrosundan, özel ihtiyaçlı bireyler kadrosundan sana tahsis edilmiş bir iş var. Dolayısıyla bu işte tam bir hizmet beklenmiyor. Yani yapabildiğin kadar bir hizmet bekleniyor. Ona göre bir pozisyon, ona göre bir görev tanımı sana yapılmış. Ama en azından yani mesaide orada bir şekilde bulunman gerekiyor. Hani normal bir birey ayda 2 gün, 3 gün, 5 gün tedavi için izin alır diyelim. Sen 15 gün, 20 gün al ama birkaç günde mesaiye gelmek gerekmesi gereken bir durum iken özel durumum var, ben gelemiyorum. Haklı kardeşimiz, yani 7-24 oksijene bağımlı olan bir kimsenin gidip de çok bağışıklık sistemiyle bağdaşmayan bir yerde bulunması, orada mesai yapması mümkün değil. Ama ben işten ayrılayım, istifa edeyim dediği zaman da bu zamanda yani işte emekli maaşı alması gerekiyor. Malulen emekli olması gerekiyor. Fakat onun için de devlet diyor ki kardeşim diyor yani bugün işe girdin, yarın çıktın, ben sana malulen emekli maaşı bağlamam diyor. Bu noktada belli bir prim gününü ödemek lazım geliyor. Yani nereden baksan yukarıya tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal diye bir amiyane ifade vardır. Her yönüyle bir açmazın içerisindeyim ben diyor. Ben ne yapayım diyor. Tamam sen haklısın da ben ne yapayım Basri abi şimdi? Yani tamam al bu sana helaldir desem benim dememle helal olmaz bir şey. Onun için bu tür komplike meselelerle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki müftüler sana fetva verse de bozulmamış bir vicdanın varsa, ki bu altı çizilmesi gereken önemli nokta, yani şimdi ne olursa olsun müftü sana haram da dese helal de dese sen kendi vicdanına danış, iyi de vicdan olmaktan çıkmışsa, yani şimdi şeytan da vicdanına danışıyor ve şeytanın vicdanı ona diyor ki sen haklısın diyor. Yani şimdi eğer bir kimse şeytanlaşmışsa haşa, o zaman onun vicdanına her şey senin kulun yer Allah'ım, nasıldı o bir deyiş var.
Ver Allah'ım.
Senin kulun
yer Allah'ım.
Yer Allah'ım diyor. Dolayısıyla yani insan vicdanı bozulmuşsa her şeye bir gerekçe uydurabiliyor. Fakat görünen bu kardeşimiz bir hassas vicdana, bir gönül terazisine sahip. Bu teraziyle olayı tartması lazım. Bir de olayın tabii iç yüzüne, iyileşebilme imkanı var mı, yok mu? Efendim şunun şurasında bir ay daha tedavi alır inşallah, ondan sonra vazifesinin başına geçer. Ama bir vazifeyi kaybettikten sonra bir daha onu almak da ayrıca bir sıkıntı bugün yaşadığımız reel şartlara bakıldığında. Dolayısıyla ez cümle ben ne lehte ne aleyhte bir şey söylemeden şunu ifade etmek isterim. Bu tür meseleler kişiye özel fetva meseleleridir. Bunun bir radyo programında ala mele'in nas, yani bütün umuma açık bir şekilde cevaplandırılması mümkün değildir. Dolayısıyla kardeşimiz özel durumu ile ilgili kendisini yakinen tanıyan, bilen, yaptığı işi, bulunduğu müesseseyi yakinen bilen bir kimseye danışarak Allah katında sorumlu olmayacağı bir tavır almalıdır. Yani bu dünyada, özellikle de memleketimizde kimse açından ölmüyor. Biraz zorlanabilir, biraz işte geliri düzenli geliyorken düzensiz hale gelebilir. Ama nihayetinde herkes Allah'a hesap vermek durumunda. Yani sen aldığın bu maaşı hak ediyor musun, etmiyor musun? Binaenaleyh bu noktada hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Bu kardeşimize tavsiyemiz de kendisinin biraz daha kendisini tanıyan, bilen, yaptığı işin doğasını bilen ve bu konularda yetkinliği olan bir hoca efendiyle kendi özel meselesini özelden müzakere etmesidir. Allahu alem.
Allah razı olsun hocam. Efendim, şimdi bir dinleyicimiz hacda meydana gelen bir eksikle ilgili bir soru soruyor. Diyor ki, eşimle 13 yıl önce ani bir şekilde hacca gittik. Yanımızda hoca olmadığı için rehberlik alamadık. Ziyaret tavafını yaptık. Ancak haccın sayini yapmamız gerektiğini maalesef birkaç gün önce tesadüfen öğrendik. Yani hac sayini yapmadan memlekete dönmüşüz. Yakında umreye gitme niyetimiz var. Eksik kalan hac sayini bu umrede yapabilir miyiz? Aradan geçen 13 yıl ve bu eksiklik sebebiyle ceza kurbanı gerekir mi diye soruyor.
Evet, tabii yani bir ibadeti yapmış olmak için yapmak doğru bir şey değil. Binaenaleyh bizim özellikle de Anadolu irfanı dediğimiz Anadolu'nun din anlayışında, Osmanlı geleneğinde ilmihal kültürü dediğimiz, ilmihal literatürü dediğimiz bir ilim çeşidi var. Bunu biz işte Arap dünyasında veya farklı coğrafyalarda pek görmüyoruz. Genellikle Osmanlı'nın egemen olduğu, özellikle de işte Balkanlarda, Anadolu'da görüyoruz. İlmihal günümüzde de çok yaygınca bu kullanılıyor. İlmihal nedir? İçinde bulunduğun durumun ilmine, bilgisine sahip olmak gerekir. Kasaplık yapıyorsa bir kimse, kasaplıkla ilgili bilmesi gereken dini meseleleri, konuları bilmesi gerekiyor. Namaz kılacaksa namazla ilgili, oruç tutacaksa oruçla ilgili meseleleri bilmesi gerekiyor. Hac yapacak olan bir kimsenin de haçla ilgili meseleleri bilmesi gerekiyor. Yani ben bilmiyordum, bu noktada rehberlik alamadım yeterince. Bu bir mazeret olmaz. İhmalin belki bir gerekçesi olabilir. Dolayısıyla burada eksik bırakılmış olan bir vacip var. Yani bu ziyaret tavafının yapılması gerekiyordu. Geç de kalınsa orada Allahu alem.
Sa'y yapılmamış hocam.
Sa'y yapılmamış. Yani evet. Vacip olan bir amel, haccın vacip olan bir ameli terk edilmiş. Bundan dolayı dem gerekir der kitaplarımız. Yani küçükbaş bir hayvanın orada kesilmiş olması gerekir. Aradan 10 yıl, 20 yıl geçmesi bir şeyi değiştirmez. Yani dolayısıyla o haccın eksiğinin bir demle, bir kurbanla orada Mekke sınırları içerisinde kesilip orada fakir fukaraya dağıtılmasıyla inşallah bu mesele telafi edilmiş olur. Kendisinin ümre yaptığında zaten ümre ile beraber ümrenin sayini yapması gerekiyor. Dolayısıyla yani 14 yıl öncesinin eksik kalan sayini bugün ümreye giderek telafi etme imkanım olur mu? Olmaz. Yani onun telafisi kurban kesilmesidir. O gün kesmeniz gerekiyordu. Kesmediniz. 14 yıl sonra kazasını bugün yapsanız olur mu? Olur. Allahu alem. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul buyursun. Eksikleriyle, gedikleriyle beraber kabul buyursun. Ama bu münasebetle hatırlatmak gerekir ki bu tür ibadetler, yani ömürde bir yapılan ibadetlerde daha hassas olunması lazım geliyor. Yani şimdi insanlar 10 yıldır ben diyor hacca müracaat ediyorum, kimi 20 yıldır müracaat ediyorum, kura çıkmıyor diyor. Kura ansızın çıktı. Bu kuranın adı üstünde, yani kura ansızın çıkan bir şeydir. Yani kimsenin şöyle bir garantisi yok. Ben 10 sene bekleyeyim, 11. sene kura bana çıkar. Dolayısıyla 10 sene hazırlık yapayım. Yok. Ben mesela 2004'te böyle son dakikada müracaat ettim. Son dakikada, hatta saat 5'te vezneler kapanıyordu o zaman. Bundan 20 küsur sene öncesinden bahsediyorum. 5'i birkaç saniye geçe makbuzu yatırmışım. Bir makbuzla müracaat ediyordunuz, kuraya giriyordunuz. Ve o sene çıktı. Yani ilk müracaat ettiğimiz sene çıktı. Cenab-ı Allah nasip etti, gittik. Dolayısıyla kuraya giriyorsan, kuraya girdiğin anda hazırlıklı olman lazım geliyor. Yani bir ibadete müracaat ediyorsun. Kura ne demek? Bu sene de çıkabilir demek. Kaldı ki çıktıktan sonra da bu işin efendim ilmini, bilgisini öğrenebilecek imkanlar ülkemizde fazlasıyla var. Ama belli ki kardeşimiz başka meseleleri araya sıkıştırmış. Yani bir haccın fıkhi boyutu var. Bir de sosyolojik boyutu var memleketimizde, biliyorsunuz. Adam 3 liraya hac ibadetinin hac maliyetini yerine getiriyor. Bir de 30 kuruşluk oradan getirilen hediye, onun dağıtımı vesairesi filan seremonisi var. Böyle bir ihmali olmuş. Allah hepimizi affetsin. Bu kardeşimizi de, bütün eksiği gediği olan kardeşlerimizi de affetsin. Dolayısıyla bunu telafi etmenin yolu, orada bir küçük baş kurban olabilecek bir küçük baş hayvanı, koyunu, keçiyi orada kestirip fakir fukaraya dağıtmaktır. Allahu alem.
Hocam, kura deyince aklıma geldi. Şimdi bir de bazen medyada şöyle tartışmalar oluyor. İşte kurasız gidenler diye, insanların haklarına giriyorlar diye, işte Diyanet'in misafirleri olarak zannediyorum. Bu konuda ne dersiniz? Yani işte bu bir kul hakkı mıdır, değil midir? Yani bunlar insanların kalbine düşüyor.
Tabii Diyanetimiz kendisine verilmiş olan hac ibadetini, daha doğrusu anayasal olarak kendisine yüklenmiş olan Türkiye'deki Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerinde yardımcı ve kolaylaştırıcı olma vazifesi var Diyanet İşleri Teşkilatımızın. Bu ibadetlerden bir tanesi de hac ibadetidir. Dolayısıyla hac ibadetini daha kolay ve daha düzenli hale getirmek üzere bir misyon yüklenmiştir. Hakikaten de bu ibadetin gayet güzel bir şekilde tanzimi noktasında elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Ve bildiğim kadarıyla yıllardır da Suudi Arabistan'ın hac ile ilgili kurum ve kuruluşlarından en iyi hac organizasyonu yapan kurum ödülünü alıyor Diyanetimiz. Bu yönüyle onların bu hizmetini takdir etmek lazım. Bunu yaparken de tabii tecrübeli insanlara ihtiyacınız var. Yani şimdi siz bir organizasyon yapıyorsunuz ve çok ciddi, yani az önce mesela kardeşimiz diyor ki, yani diyor biz diyor yeterince diyor hoca desteği alamadık diyor. Şimdi niye alamadılar hoca desteğini? Muhtemelen ilk defa efendim hacca giden bir hocamız o kafilede görevli bulunuyordu. Kendisi hakkıyla bir tecrübeye sahip olmadığı için başkalarına da bu noktada yeterince yardımcı olamadı. Ondan dolayı Diyanetimiz tercihen bu işlerde uzman olan, tecrübesi olan kimseleri götürüyor. Bazıları da bu kimselerin ikinci, üçüncü defa gidişini, efendim millet kuraya gidiyor, siz ikinciye, üçüncüye buraya geliyorsunuz diyor. Bunlar doğru tasarruflar değil, bunlar dedikodu kokan şeyler. Bunlara itimat etmemek lazım. Diğer taraftan da Diyanetimizin önemli vazifelerinden bir tanesi oradaki irşat vazifesinin yerine getirilmesi. Bununla ilgili olarak da ülkemizdeki çeşitli akademik camiadan, Diyanet camiasından tanınan, bilinen hocalarımızı orada halkımızı irşad etme vazifesiyle görevlendirerek oraya götürüyor. Bu noktada bazen tecrübeli olan hocalarımızın birkaç defa gittiği de olabiliyor. Bunun da olması gereken bir durum olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir de bakıyorsunuz ki bu işin dedikodusunu Basri abi namazda, niyazda, haçta, oruçta olmaya alakası olmayan adamlar yapıyor.
Evet.
Yani kardeşim sen bırak da bunun, en azından eğer bir şikayet konusuysa bu, bunu yıllardır hacca gitmek isteyip de gidemeyen Müslümanlar yapsınlar. Sana ne oluyor? Ama bunlar bir yandan böyle derler, bir yandan da bu organizasyonun başarısız olmasını, efendim yedi düvele rezil rüsvay olmasını Diyanet Teşkilatımızın, Diyanetimizin arzu ederler. Allah bunlara fırsat vermesin.
Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar sorularla sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, benim memleketimden bir soru var. Bulgaristan'da bir köyde tek başıma yaşıyorum diyor. Komşularım gece yarılarına kadar çok yüksek sesle müzik dinliyorlar ve uyuyamıyorum. Polise defalarca şikayet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Hafta içi şehirde çalıştığım için kendileriyle yaşadığım bu husumetten dolayı başımı sokacak tek yer olan evimi ben yokken yakarak veya başka bir şekilde kundaklayarak zarar vermelerinden ciddi anlamda korkuyorum. Can ve mal güvenliğimin olmadığı bu çaresiz durumda evimi koruma amaçlı sigortalatmam dinen caiz midir? Bana neyi tavsiye edersiniz diyor.
Evet, ben de bu sorunun neticesi neye varacak diye merak ettim. Yani bazen öyle oluyor ki yani kardeşimiz sual sormak yerine dert yanıyor. Derdine ortak arıyor, teselli arıyor. Bunlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Hatta geçenlerde öyle bir kardeşimiz bana bir moral verir misiniz? Bir teselli olmamı sağlayacak cümle söyler misiniz? Ne diyeyim dedim, yani Allah iman selameti versin. İnsanın başına her türlü şeyler geliyor. Allah muhafaza eylesin.
Amin.
Yani tabii insan insanın kurdudur diye bir laf var. Yani haset müessesesi insanlığın varlığı kadar eski bir müessese. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını şeytan kıskanıyor ve benim burada sahip olduğum makam mevki senin yüzünden diyor, bozuldu diyor. Ondan dolayı da insanoğluna haset ettiği için düşmanlık besliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ilk cinayetin işlenmesinin sebebi de haset, kıskançlık. Yani Adem Aleyhisselam'ın evlatlarından Habil'le Kabil, bunlar biri ziraatla meşgul, biri hayvancılıkla meşgul. Herkes kazandıklarından Cenab-ı Allah'a kurban, yani bir yakınlık vesilesi olacak bir pay veriyor şükür olarak. O günün şartlarında da işte hayvancılıkla meşgul olan bir hayvan, ziraatla meşgul olan da bir mahsul demeti böyle hazırlıyor Cenab-ı Allah'a takdim etmek üzere. O günün şeriatında böyle tepecik bir yere konur, bir yıldırım gelir yakar. Bu da onun kabul edildiğinin alameti olurmuş. Yani Cenab-ı Allah kabul ettiği kurbanları gönderdiği bir yıldırımla yakar, imha eder. Böylelikle o kurbanı takdim eden kişi de kurbanının kabul olduğunu bilir. İşte böyle bir hengamede Kabil'in kurbanı kabul edilmez, Habil'inki kabul edilir. Kabil niye seninki kabul edildi de benimki kabul edilmedi diye hasetlik yapar. Habil izah etmeye çalışır. Yani der, innemâ yetekabbalullâhu minel müttakîn. Allah müttakilerinkini kabul eder. Yani ne demek takva? Yaptığı işi en kaliteli, en güzel şekilde, Allah'a sunulacak şekilde yapan kimse demektir. Yani namazın takvalı kılınması da Allah'a o namazı Allah'ın huzurunda kıldığımızın şuuruyla kılmaktır. Habil en güzelini verirken Kabil nasıl olsa yanacak diye çerçöp takdim etmiştir. Nihayetinde seninki kabul olundu, benimki olunmadı diyerek kavgaya tutuşmuş. Kavga esnasında da Habil, sen bana bir yumruk atıp da beni öldürmeye teşebbüs ettiğinde ben sana yumruk atarak seni öldürmeye teşebbüs etmem. Çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım diye de açıkça ifade eder. Yani belki insan olarak bir takım zafiyetlerimiz var ama bu zafiyetlerimizi törpülememiz gerekir. Yani kendimizi dizginlememiz gerekir. Niye? Allah'tan korkmak bunu gerektirir. Habil'de bu duygu var ama Kabil'de yok. Kardeşini öldürür. Dolayısıyla yani bugün de herhangi bir şekilde haset eden kimselerin hasedinden korkmak lazım. Nitekim bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir sure var biliyorsunuz. Felak suresi. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ. Haset edenin, haset ettiğinin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyor. Yani haset çok kötü bir şey. Allah bu kıskançlık duygusunu kimseye vermesin. Şimdi haset Müslümanların arasında olan bir şey. Gavurların Müslümanlara haseti daha çok büyüktür. Yani gavurlar önce imanını çalmaya çalışırlar bir Müslümanın. Kaldı ki ona muvaffak olamıyorlarsa onu aralarında imha etmeye çalışırlar. Evini de yakar, dükkanını da yakar, barkını da yakar. Fakat nihayetinde eğer bir yerde bir düzen, devlet varsa, bir devlet otoritesi varsa, o zaman o devlet otoritesi bunlara mani olur. Ama eğer bir yerde Müslüman devlet otoritesinin olmadığını, dolayısıyla kendi çevresinde, etrafında da onu maddi manevi koruyacak düzeyde Müslüman olmadığını görüp, bu tür muhtemel değil de görünen kazalara karşı bir tedbir olsun diye denize düşen yılana sarılır kabilinden sigorta müessesesine başvurabilir kanaatindeyim. Ama bir devlet otoritesi var, böyle hadiseler binde bir meydana geliyor, yüzde bir meydana geliyor. Dolayısıyla olur mu olur diyerek böyle yok hükmündeki bir ihtimale bir hüküm inşa etmek mümkün değildir. Yoksa yoldan giderken yol çökebilir mi? Çökebilir. Hani bir vilayetimiz var, öyle bir fıkra konusudur. Ayı da çıkabilir diye, taş da düşebilir. Bunlar ihtimal dahilinde olan şeyler. Yani ama bir görünen, yaklaşan ihtimal var. Bir de yani çok binde bir, yüzde bir, yüzde on, yüzde yirmi ihtimal var. Eğer bir Müslüman bir tehlikenin %70, %80 gelmekte olduğunu görüyor ve başka türlü de bir tedbir alma imkanına sahip değilse, binaenaleyh bu tür tedbirlere başvurabilir. Bu bir istisnai durumdur. Dolayısıyla denize düşenin yılana sarılması kabilinden bir şeydir. Cenab-ı Allah hepimize imdad eylesin. Ama eğer böyle bir güvenlik problemi varsa, hadi diyelim ki evine sigorta yaptırdın, arabana sigorta yaptırdın, canına nasıl sigorta yaptıracaksın? Yani o evin içerisinde sen de olabilirsin, arabanın içerisinde sen de olabilirsin. Dolayısıyla yani eğer kendi canına yönelik bir tehlike görmüyor, ya o kadar da değil canım, bana dokunmazlar türünden bir tehlike görmüyorsa, öbür tehlikenin de ben böyle çok yakın bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Yani bu biraz da vesvese türünden bir şey olabilir. Dolayısıyla yani bir yerde bu tür şeylerin, yani normalde olmayan şeylerin olabileceğine dair fetva verebilmek için umumu belva dediğimiz, yani herkesi ilgilendiren yakın bir tehlikenin olması lazım gelir. Binaenaleyh burada da o ortamı bilen, o duruma aşina birinin bu konuda bir şey söylemesi doğru olandır. Yoksa hani müftüler fetva verse de sen kalbine danış diyor ya, az önce de konuştuğumuz şey.
Evet.
Sen müftüye anlattığın kadarıyla müftü bilebilir. Ama anlatmadığın işin içerisinde birçok daha saklı boyut olabilir. Bu yönüyle de bu meselelerde işte ben hocadan fetva yardım kurtardım türünden bir şey söz konusu olmaz. Dolayısıyla ihtiyatlı davranmak lazım gelir.
Evet. Allah razı olsun. Değerli hocam, şimdi başka bir sorumuz şöyle. Dinleyicimiz şöyle diyor: yaklaşık 1,5 yıl ağır psikolojik şiddet gördüm. Canımı çok yaktılar. Hala sürekli ağlıyorum. İçimdeki sıkıntı geçmiyor. Bana bunu yaşatanlara her gün abartmadan sadece yaşattıklarının aynısını yaşamaları için beddua ediyorum. Bu hakkım mıdır, günah mıdır? Bir de yarın bir gün pişman olup helallik isteseler, hakkımı helal etmesem vebal altında kalır mıyım diye soruyor.
Şimdi bu tabii psikolojik bir vaka. Yani bu kardeşimiz işte diyelim ki 3 yıl, 5 yıl böyle bir psikolojik zorbalamaya maruz kalmış. O ortamdan kurtulmuş. Yani detayları bilmiyoruz ama farazi olarak konuşuyoruz. 10 yıldır da her gün beddua ediyor. Bu beddua çözüm olsaydı, bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay, iki ay, üç ay beddua ettin, rahatlardın. Çözüm olmamış, olmaz da. Her beddua bu olayı daha derinleştiren bir çıkmaza doğru bizi sürükler. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kullarının kardeş olmalarını istiyor. Binaenaleyh ben hakkımı helal etmiyorum, ben hakkımı arayacağım, ben onlara beddua ediyorum türünden kendimize yaptığımız telkinler bizi daha fazla handikapa sürükler, çıkmaz sokaklara doğru iter, bizim psikolojimizi daha da bozar. Bunun yerine affetmek lazım, bununla ilgilenmemek lazım. Hayat gibi çok değerli bir nimeti beyhude yere boş işlerle meşgul etmemek lazım. Bizim beddua etmekten daha önemli olan vazifelerimiz var. Birinin öbürünün bize yaptığının intikamını almaya düşmekten daha değerli bizim vaktimiz. Bunu Allah'a ibadetle, kullukla ve ahiretimizi kazanacağımız şeylerle geçirmemiz lazım. Şimdi mesela bu kardeşimizin başına bir olay gelmiş diyelim. Yani buna haksızlık edilmiş, efendim psikolojisini bozmuşlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Çok acı şeyler yaşamış. Yaşamış. Yani detaylarını bilmiyoruz ama yaşamış diyelim. Peki bu kardeşimizin yaşadıkları Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinden gördüğünün yanında devede kulak olabilecek şey midir? Hani Yusuf'un kardeşleri, 10 kardeş bir araya gelmişler, işbirliği yapmışlar, karar vermişler ki Yusuf'u tasfiye edecekler. Etkisiz hale getirecekler. Uzaklaştıracaklar. Kimi öldürelim demiş, kimi biraz daha merhametli davranmış da efendim uzak bir yere atalım demiş. Nihayetinde Kenan ellerinde kör bir kuyu bulmuşlar. Oraya Yusuf'u atmışlar. Bu kör kuyuya atılan Yusuf birkaç gün sonra orada efendim doğrudan değilse de dolaylı olarak ölecek. Yani aç, susuz bir insan bir kuyuda ne kadar yaşayabilir? Ölmedi diye de bazı anlatılara göre üstüne taşlar fırlatmışlar. Yani şimdi bu kardeşimiz Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinden gördüğü bu muameleyi görmüş müdür? Yani kardeşlerine sözlü olarak yaptıkları tacizler vesaireler filan onlar anlatılmıyor bile. Onlar sıradan şeyler, her insanın yaşayabileceği şeyler. Ama bu sözlü olmayı, dolaylı olmayı geçmiş, kuyuya atıyorsun, bir de üstüne taş atıyorsun ölsün diye. Hadi olmuyor. Oradan geçen bir kervan kuyuda su var mıdır diye bir ip sarkıtıyor, kova sarkıtıyor. Kovaya tutunan Yusuf dışarıya çıktığında tekrar etrafını sarıyorlar. Aa, bu bizim kölemizdi, kaçtı diyerek bir de manevi suikast yapıyorlar, itibar suikastı yapıyorlar. Yani hür olan bir insanı köle diye satıyorlar. Şimdi bu kardeşimiz köle pazarında köle olarak satılmış mı? Bana çok işkenceler yaptılar, çok ızdıraplar çektiler, psikolojimi bozdular, psikiyatrlık oldum diye. Tamam, haklısın, oldun. Ama Yusuf'a kıyaslandığında sen aynı şeyleri yaşadın mı? Yaşamadın. Ha, şunu diyebilir biri haklı olarak, kardeşim, herkesin ağrı eşiği, acı eşiği aynı değildir. Kimi bir tokatı büyütür, onunla kafayı sıyırır, delirir. Kimi de kurşun yer ama hiç oralı olmaz. Dolayısıyla insanları kıyaslamak doğru değil diyebilir. Fakat itibar etme, yani ibret alma. Dolayısıyla bir yönüyle de insanın kendisine moral olabilecek bir kıyaslamayı yapması gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah Fâte bir rüya ülül ebsar diyor. Ey insanlar, ey akıl sahipleri, ibret alınız diyor. Yani geçmiş ümmetler böyle böyle yaptılar, başlarına böyle böyle bir şey geldi. Dolayısıyla kardeşim kıyaslama yapma. Yapmayayım ama sen de aynısını yaparsan aynı şey başına gelecek yani. Ben senin için bu kıyaslamayı yapmak lazım. Hasılı kelam, günün sonunda çok uzatmayalım şeyi. Yusuf Aleyhisselam'ın önünde kardeşleri süt dökmüş kedi gibi sıraya dizildiler. Şimdi İbrahim, Yusuf Aleyhisselam, bana yaptıklarınızı hatırlıyor musunuz? Bana neler çektirdiniz? Öldürmeye teşebbüs ettiniz. Olmadı üstüme kayalar attınız. Olmadı itibar suikastı yaptınız. Köle diye beni sattınız. Ben kölelik nedir? Bir peygamber evladına kölelik çektirdiniz. Sizin bana yaptıklarınızın hesabını bugün ben size sormaz mıyım? Dedi mi böyle bir şey? Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine dönerek siz bana ne yaptınız ya? Dedi mi? Veya bir günden bir güne Allah belalarını versin, bana böyle işkence ettiler, şöyle yaptılar, köle ettiler, zindana atılmama sebep oldular dedi mi? Demedi. Ya ben onlara hakkımı helal etmem, hakkım varsa bunlarından fitil fitil getireceğim dedi mi? Demedi. Ne dedi? La tesribe aleykumul yevm. Bugün eski defterleri karıştırmak yok. Sizi üzecek, kıracak, endişelendirecek, size kötü herhangi bir şeyi hatırlatacak hiçbir muamele bugün yok dedi. Allah sizden razı olsun. Ortaya çıktınız da benim köle olmadığımı şu Mısırlılara bir daha gösterme imkanı sizin sayenizde buldum. Yahu zaten seni köle diye satan bu kardeşlerindi demiyor, hiç karıştırmıyor eski defterleri. Niye? Çünkü eski defterleri karıştırdın mı kendi psikolojini bozarsın. Ya kardeşim sen zaten psikolojin bozuk diye şikayet etmiyor musun? Bunlar bana yıllardır mobbing uyguladılar, zorbalama yaptılar, psikolojimi bozdular demiyor musun? Diyorsun. Senin psikolojin bunu düşündükçe daha çok bozulur. Psikolojinin düzelmesini istiyorsan Yusuf Aleyhisselam'ı örnek al. De ki nasıl Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini affetti, ben de bunları affediyorum. Bütün defterleri kapatıyorum. Sil baştan yapıyorum. Niye? Çünkü Allah'ın hatırı var. Allah'ın hatırı var. Ne demek Allah'ın hatırı var? Cenab-ı Allah kulların arasında kavga istemiyor. Biri haklı, biri haksız, böyle bir şey istemiyor Cenab-ı Allah. Onun yerine bağışlayan kul istiyor. Karşılığında da diyor ki ele tuhibbune en yagfirallahu lekum. Sana bir haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsun? Senin hakkının yendiğini mi düşünüyorsun? Sana zulmedilmiş, sana şu yapılmış, sana bu yapılmış, bunu mu düşünüyorsun? Allah bir fırsat veriyor sana. Madem bir kriz var, her kriz fırsatlar doğurur. Cenab-ı Allah diyor ki kardeşini bağışla, ben de seni bağışlayayım diyor. Bundan daha büyük bir lütuf olur mu? Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Bu kardeşimize Cenab-ı Allah açık çek veriyor. Sana haksızlık yapan, seni zorbalayan, sana psikolojik işkence çektiren kimseleri, kardeşlerini affet, ben de seni affedeyim diyor. Var mı öyle bir baba yiğit? Yok ya Rabbi, ben hakkımı helal etmiyorum onlara. Hesaplaşalım. Ben de öyle bedavadan cennete girmek istemiyorum. Hak ettimse cennete gireyim diyebilecek bir baba yiğit var mı? Yok öyle bir şey. Hazır Allah ayağına kadar böyle bir fırsat getirmiş. Affettim senin için ya Rabbi de, cenneti kazan. Yoksa cenneti kazanmak yaptığımız amellerle mümkün değil. Burada şöyle bir şey akla gelebilir Basri Hocam. Yani adamların bana yaptığı onca haksızlık, zulüm, onların yanına kar mı kalsın? Kalmaz. Allah onun hesabını sorar. Sen kendini kurtarmaya bak. Allah günahkardan günahlarının hesabını sorar. Miskale zerratin şerran yara. Zerre miktarı şer işleyen o yaptığı kötülüğün cezasını çeker diyor. Sen bağışladın diye kamu davası düşmez. Ama ne olur? Sen bağışladığın zaman sen kurtarırsın. Sen rahatlarsın. Senin psikolojik olarak yıpranman durur. Aksi halde bak mesela bu kardeşimiz her gün beddua, her gün lanet
okuyor. Ama şu var değil mi hocam? Yani onları kalbinden Allah için bağışlayacak. Ama onlara gidip de ya ben sizi bağışladım, ne güzel yaptınız bana ama ben sizi bağışlıyorum demek zorunda değil.
Gerekiyorsa onu da diyecek. Yani adam geldi dedi ki ya hakkını helal et dedi. Helal hoş olsun kardeşim.
Ama demedi, demedi.
Ya demediyse uzaktan yapsın, dediğinde yüzüne desin. Fakat hakkını helal etti diye, yani diyelim ki siz bana haksızlık yaptınız. Ben size hakkımı helal ettim diye sizin yaptığınız haksızlık silinmez. Ne zaman silinir sizin haksızlığınız? Öyle işten samimi bir tövbe edersiniz, gelir helallik alırsınız, o zaman silinir. Yoksa tek taraflı olarak benim yaptığım bir eylemle ben kendimi kurtarmış olurum. Şimdi böyle kin taşımak, içinde bir insanın nefret biriktirmesi kadar onu zehirleyen başka bir şey yoktur. Yani bu kardeşimiz kendini resmen zehirliyor. Yani günde 20 paket sigara içen bir insan kendini ne kadar zehirliyorsa, bu kardeşimiz kendini onun 20 kat daha fazlası zehirliyor. Çünkü içinde bir nefret birikmiş, bir gaz birikmiş, yani infilak etmek üzere bir bomba taşıyor içinde. Ne gerek var ya? Sen kendini kurtarmaya bak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Ama şunu unutmamak lazım. Kimsenin cezasını biz hakkıyla veremeyiz. Şimdi adam öyle bir yerde sana öyle bir bakış atmıştır Basri hocam, yerin dibine girmişsindir. Yani sen tutup adama istediğin kadar bak, o onun karşılığı olmaz. Ama Allah herkesin yaptığının, ettiğinin karşılığını verir. Onun için aslında bağışlamak demek, affetmek demek, aradan ben çekiliyorum demek. Arada sen kaldığın sürece adaletin tam tecellisine mani oluyorsun. Yani şimdi Cenab-ı Allah o haksızlık yapanın yaptığı haksızlığın bedelini ona ödettirecek. Ama sen adeta diyorsun ki sen karışma ya Rabbi. Ben alacağım, ben onun intikamını kendim alacağım diyorsun. Ya kardeşim sen ne kadar intikam alacaksın? Çekil aradan. Ya Rabbi de ben aradan çekildim senin hatırına. Sen diyorsun ya ey kullarım kardeş olun. Ben aradan çekildim ya Rabbi. Sen ne yaparsan yap. Bu o kadar ağır bir şey ki. Yani karşı taraf için öldürücü darbe bu. Sen ama rahatlıyorsun. Onun için bu kardeşimiz intikam almak istiyorsa gerçekten aradan çekilsin.
Evet.
Ama yok ben kendi intikamımı kendim alacağım diyorsa ne hali varsa görsün. Yani ne alabilecek, yani ne yapabilecek adamı? En fazla öldürür. Öldürdüğünde şeyi ateşi sönecek mi, intikamı körelecek mi? Yok. Onun için akıllı olmak lazım. Akıllı olmak lazım. İntikam hiçbir zaman veya hakkımı helal etmiyorum, ben bağışlamıyorum türünden İşte kin ve nefret biriktirecek cümleler kurmak bir insana kâr getirmez. Daha fazla onu yıpratır, daha çok psikolojisini bozar, bağışıklık sistemini ayaklar altına alır. Onun yerine ya Rabbi ben onu bağışladım, benlik bir mesele yok artık. Bundan sonra kamu davası işler, eğer samimi olarak inşallah tevbe eder, Allah'a kendini affettirir. Ama yapamazsa ben aldım Allah'tan alacağımı. Allah bu sayede beni bağışladı ya, ben alacağımı aldım. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Allahu alem.
Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.